Yazar Nabokov hayat diyor, iki sonsuz karanlık arasındaki bir ışık çakmasıdır. Oysa hayatımızı o kısacık aydınlığı kolay mutsuzluklarla gölgeleyen bir beynimiz var. Neden böyleyiz? Neden iyiden çok kötüye odaklanıyoruz, kötüyü görüyoruz? Mutlu olmakta neden zorlanıyoruz? Ve daha da önemlisi, bunu değiştirmek nasıl mümkün olur? Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat, felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bu bölümde zihnimizin işleyişine dair, insan beynine dair temel durumlardan biri hakkında konuşmak istiyorum. O kadar önemli bir nitelik ki bu. Hayatı nasıl yaşadığımız üzerinde doğrudan etkili. Hayatımızın kalitesi üzerinde doğrudan etkili. İnsan beyninin endişeye ve mutsuzluğa yatkınlığı bu özellik. Mutsuz olmak neden kolay? Neden kötü olanı arayıp bulan, İyi olanı görmezden gelen bir beynimiz var. Bunu bir ölçüde değiştirebilir miyiz? Beynimizi mutluluğa daha açık, mutlu olmaya daha hazır hale getirebilir miyiz? Cevaplar evrim tarihinde ve kendimize soracağımız basit sorularda saklı. Birkaç sene önce yaşadığım bir tecrübeden bahsederek başlamak istiyorum. Bundan birkaç yıl önce bir cumartesi sabahı göğsümde bir kitle buldum. Mutlu güneşli bir gündü. Evimin salonunda her zaman oturduğum kanepedeydim, kahve içiyordum. Neden yaptım, neyi düşünerek yaptım çok tuhaf, sanki bir şey arıyormuşum gibi uzandım ve elimle koymuş gibi buldum onu. Daha önce fark etmediğim, daha önce orada olmayan bir sertlik. Elim ayağım buz kesti, içime bir gölge düştü. Olağanüstü hiçbir şey olmayacakmış gibi başlayan o güneşli cumartesinin rengi birden değişti. Bir olaya, bir ana eşlik eden duygular ne kadar şiddetliyse, o anın hatırası o kadar kalıcı olurmuş. Özellikle hissettiğimiz korku, endişe, utanç gibi negatif duygularsa. O sabahın hatırası, kanepenin oturduğum köşesiyle, evin ışığıyla, sehpadaki beyaz güllerle bir fotoğraf gibi hala zihnimde. Yaklaşık 6 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Bu ülkedeki sağlık sisteminde bir uzman doktordan randevu alabilmek için öncelikle aile doktoruna görünmek gerekiyor. Aile doktoru uygun görürse eğer uzman doktora sevk ediyor. Bazen günler, hatta haftalar sürebiliyor bu. Benim şansım yaver gitti. Yalnızca 3 gün sonra aile doktoru beni gördü. Durumumu acil olarak değerlendirdi ve hemen ertesi güne bir hastaneye sevkimi yaptı. Ama ondan önce cumartesiden çarşambaya dek geçen o 4 günden bahsetmeliyim. Çünkü o 4 uzun gün ve hemen sonrası benim için bir uyanış oldu. Beynimin nasıl bir ön yargıyla çalıştığını, zihnimin nasıl tuzaklarla dolu olduğunu görmemi sağlayan bir uyanış. O 4 günü olabildiğince kötü geçirmek için elimden geleni yaptım. Hiç durmadan göğsümdeki kitleyi düşündüm. Düşüne düşüne kendime bir cehennem yarattım. Bir an önce bilmek, öğrenmek için döne döne internette aramalara giriştim. En kötü senaryoları kovalayıp durduğum için karşıma çıkan her bilgi endişelerimi besleyip büyütmekten başka işe yaramadı. Korktuğum her şeyin o an için gerçekliği ispatlanmamış birer ihtimal olduğunun, zihnimin hayal edip kurguladığı, ya olursa diye hayal edip kurguladığı birer senaryo olduğunun farkına varmadım. Düşündüğüm her şeye inandım. Üzerinde hiçbir kontrolüm olmayan bir durum için kendimi strese soktum ve hayatımın 4 gününü heba ettim. Çarşamba günü muayene, mamografi, ultrason vesaireyle geçen birkaç saatin sonunda hastaneden iyi haberlerle ayrıldım. Kitle şüpheli değildi, korkulacak bir durum yoktu. Müthiş rahatladım tabii, üzerimden ağır bir yük kalktı. Doktorla gülüşerek, şakalaşarak vedalaştım. Binadan dışarı çıktım, pırıl pırıl bir gündü. Uzun bir yürüyüş yapmaya karar verdim. Ve ne oldu biliyor musunuz? Yola çıkalı daha 10 dakika olmamıştı. Bambaşka şeyler düşünmeye başlamıştım bile. Başka meseleler, ufak tefek başka sorunlar, başka dertler. 4 gün boyunca onca eziyetli düşünceyi hiç düşünmemişim gibi. Bir an önce teşhis edilsin, bir an önce bileyim diye 4 gün boyunca bu anı hiç beklememişim gibi. Benim için bir uyanış oldu bu tecrübe dedim ya, beni uyandıran şuydu. Ya olursa diye düşünüp dert ettiğim, doğruluğu ispatlanmamış hikayelerin, varsayımların, doğruluğu ispatlanmış bir doktor tarafından bilimsel yöntemlerle açıklanmış somut gerçeğin karşısındaki gücüydü. Kötü iyiden daha güçlüydü. Kötü ihtimal 4 günümü gasp etti ama iyi haberin üzerimdeki etkisi 10 dakika bile sürmedi. Bunu fark edince şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Galiba beynim benden nefret ediyor. Mutlu olmamı istemeyen bir beynim var. Mutlu olmayı isteseydi eğer, hemen başka dertlere, başka tasalara savrulup gitmeden önce şu güzel haberin keyfini çıkarmayı bilirdi. Bambaşka bir gerçekle ayrılabilirdim hastaneden. Hayatın bana armağan ettiği bu iyiliğin hakkını vermeyi neden beceremiyorum? Neden? Çünkü bir insan beyni taşıyorum. İnsan beyninin doğal yapısı bu. Mutluluktan çok mutsuzluğa meyilliyiz. Çünkü beynimiz iyiyi ve kötüyü eşit oranda görmüyor, hatırlamıyor, eşit oranda hayal etmiyor. Kötü hatıraları saklamak için inat eden, iyileri çok çabuk unutan bir hafızamız var. Bir Rus atasözü var, bir kaşık katran bir fıçı balı heba eder diye. Kötünün beynimizdeki tesiri de o bir kaşık katran gibi. Güzel bir gün geçiriyoruz mesela ama gün içinde yaşadığımız tek bir tatsızlık, kaba bir davranış, ters bir söz, bir aksilik, o günün zihnimizde bıraktığı tadı bozmaya yetebiliyor. Ya da yaptığımız bir işi değerlendirirken muhtemelen hiç kimsenin farkına bile varmadığı bir hataya odaklanıp kendimizi küçümseyebiliyoruz. Dönüp baktığımızda endişe ettiğimiz şeylerin çoğunun hiç gerçekleşmemiş olduğunu göreceğiz. Ama bunu bilmek yeni endişeler üretmekten alıkoymuyor bizi. İnsan beyni için kötünün etkisi o kadar kuvvetli ki, nörobilim uzmanları şöyle bir durum gözlemlemişler. Bir meseleyi negatif bir bakış açısıyla, eleştirel olarak konuşup tartışanları, olumlu yönleriyle tartışanlardan daha zeki buluyormuşuz. Negatif düşünceler ifade eden insanların daha akıllı olduğuna inanıyoruz. Durumumuz bu. Benzer şekilde iyi haberlere şüpheyle yaklaşıyoruz ama duyduğumuz, okuduğumuz kötü haberlerden etkilenmeye daha açığız. Bir kalabalığın içinde öfkeli bir yüzü hemen fark ediyoruz ama sakin, neşeli yüzler dikkatimizi çekmiyor. Nobel ödüllü psikoloji profesörü Daniel Kahneman, İnsan beyni diyor, fırsatlardan çok tehlikeleri ve riskleri tarayıp bulur. Kısacası negatif düşüncelere, endişelere, dolayısıyla mutsuzluğa meyilli olmak insan olmanın bir özelliği. Yalnızca bazılarımızda bulunan talihsiz bir durum değil. Farklı ölçülerde ama herkeste görülen genel bir durum bu. Ve bu durumun psikolojide bir ismi var. Olumsuzluk önyargısı. Peki bunu değiştirmek mümkün mü? Adı üstünde bir ön yargı bu ve zihnimizin bize kurduğu neredeyse tüm tuzakların, çarpıtmaların temelinde yatıyor. Olumsuzluk ön yargısı hayatımızın bütünü üzerinde etkili, ilişkilerimizde, yaptığımız seçimlerde, yalnızca dünyayı değil kendimizi algılayış biçimimizde, kendimize biçtiğimiz değeri etkileyen bir düşünme alışkanlığı bu. Bir düşünce biçimini, bir davranışı değiştirebilmek için öncelikle nedenlerini, sebeplerini görmek önemli. Görmek için de durup uzaktan bakmamız gerekecek. Ben ne düşünüyorum? Neden böyle düşünüyorum? Neden bu düşünceyi seçiyorum? Tek başına bu sorular bile düşündüğümüz şeyin üzerimizdeki gücünü ve kontrolünü azaltmaya başlayacak. Biz insanlar neden kötüye odaklanıyoruz? Neden iyi olanı gözden kaçırıyoruz? Neden böyleyiz? İlk bölümde söz etmiştim, bu podcast'ı hazırlarken kendime seçtiğim belli başlı rehberlerden biri evrim ve evrimsel psikoloji. İnsan beyni biyolojik bir organ. Bu yüzden de beyni anlamak, insan olmanın ve bir insan beyni taşımanın anlamını kavramak için nasıl evrimleştiğimize bakmak önemli. Neden kötüye, mutsuzluğa meyilliyiz? Gelin bunu evrimsel bakış açısıyla yükseklik korkusu üzerinden cevaplayalım. Bir gökdelenin tepesinden, gökdelenin en yüksek katlarından birinde durup pencereden aşağıya baktığınızı hayal edin. Yükseklik çoğumuzda korku yaratır. Bazılarımız için hafif bir ürpertidir bu. Bazılarımız için panik yaratacak kadar şiddetli olabilir. Yükseklik korkusu dünyanın her yerinde, her kültürde görülen bir korku. Hatta sinemada, televizyonda, bir fotoğrafta gördüğümüz uçurumlu bir manzara bile duygularımızı etkileyebiliyor. O an tehlikede olmadığımızı aklımızla bilmemize rağmen korku duyabiliyoruz. Dünyadaki tüm canlılar gibi biz insanlar da milyonlarca yıllık evrimin sonucuyuz. Bugünün modern dünyasında anlam vermesi zor olan bir takım duygu ve davranışların sebepleri evrim tarihinde saklı. Yükseklik korkusu da bunlardan biri. Gökdelenler 100-150 yıldır hayatımızda. Oysa atalarımız on binlerce yıl boyunca yüksekliği hiç de güvenli olmayan ortamlarda tecrübe ettiler. Onların yaşam mücadelesi verdiği çevrede uçurumlar ölüm kalım meselesiydi. Yükseklik korkusundan bahsetmemin sebebi şu: olumsuzluk önyargısı da tıpkı yükseklik korkusu gibi insanların yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmek için geliştirdiği ortak niteliklerden biri. Evrimsel bakış açısı şöyle diyor: bir canlı türünün tamamı veya çoğunluğu belli bir davranış özelliğine sahipse eğer, o özellik nesiller boyunca o türün hayatta kalmasını sağlamış demektir. Uçurumlardan korkanlar, korkmayı öğrenenler hayatta kaldı, öğrenemeyenler neslini sürdüremedi. Bizler hayatta kalmayı başaranların soyundan geliyoruz, korkmayı öğrenenlerin genlerini taşıyoruz. Bu yüzden yükseklik korkusu genlerimize işlemiş bir korku. Homo sapiens Latince'de bilgi adam anlamına geliyor. Nesli tükenmemiş, yaşayan tek insan türünün ismi, yani bizim ismimiz. Homo sapiens'in 200 bin yıl önce Afrika'da başlayan tarihi, çetin bir hayat mücadelesinin hikayesi. O eski insanlardan biri olduğunuzu hayal edin. Çevreniz tehlikelerle dolu, uçurumlar, azgın nehirler, dipsiz mağaralar, zehirli bitkiler, ava çıkmış vahşi hayvanlar, sizi öldürmek isteyen başka insanlar. Tüm bu zorlukların ortasında karnınızı doyurmak, kendinizi varsa yavrunuzu korumak, hayatta kalmak zorundasınız. O dünyada bunu başarmanın yolu tehlikelere dikkat etmek, tehlikeler hakkında bilgi toplamak ve neyin tehlikeli olduğunu unutmamaktı. Hangi meyvelerin lezzetli olduğunu hatırlamanın fazlaca önemi yoktu belki, ama hangilerinin zehirli olduğunu hatırlamak hayati ölçüde önemliydi. İşte insan beyni bu yüzden iyi ve güzel olanı değil, kötü ve tehlikeli olanı arayıp görmeyi öğrendi. Oysa günümüzün dünyası 200 bin yıl öncesinin vahşi dünyasından çok farklı. Elbette her zaman savaşlar var, açlık, hastalıklar, doğal afetler, her gün hayat mücadelesi veren milyonlarca insan var dünyada. Ama akıllı telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan podcast dinliyorsanız eğer, muhtemelen o insanlardan biri değilsiniz. Bugünün dünyasında yaşadığımız stresin önemli bir kısmı, milyonlarca yılda evrimleşen ilkel beynimiz ile modern dünyanın koşulları arasında beliren bir tür uyumsuzluğun sonucu. Bir başka deyişle, taş devrinden kalan beynimizle dijital çağı yaşıyoruz. Bir tehlikeyle karşılaştığımızda, çevremizde bizi tehdit eden bir tehlikeyi fark ettiğimizde, beynimiz bizi korumak için hazırlığa girişiyor. Duruma göre karşı koyup savaşmak, kaçmak ya da tehlike geçene kadar donup beklemek üzere bir taktik belirliyor beyin. Ve bunu yaparken vücudumuzda bir takım şeyler oluyor. Mesela etrafı daha iyi görüp algılayabilmek için göz bebeklerimiz irileşiyor. Koşup kaçmamızı kolaylaştırmak için kan bacaklarımıza hücum ediyor. Dikkatimizi keskinleştirmek ve daha atak davranabilmek için adrenalin salgılıyoruz. Bununla birlikte nabzımız hızlanıyor. Kısacası tehlike karşısında strese giriyoruz. Ve bu iyi bir şey çünkü hayatta kalmak için bu strese ihtiyacımız var. Ama ortada hayatımızı tehlikeye atan gerçek bir tehdit yokken de strese girebiliyoruz. Diyelim önemli bir toplantıya yetişmeye çalışıyorsunuz ama trafikte sıkışıp kaldınız. Eyvah geç kalacağım ya yetişemezsem, yetişmek zorundayım diye düşüne düşüne öyle bir stres yaratabiliyoruz ki sanki hayatımız tehlike altındaymış gibi fiziksel ve ruhsal bir tecrübeye dönüşebiliyor bu. Çünkü bizi korumak, bizi hayatta tutmak üzere evrimleşmiş olan beynimiz, ilkel beynimiz, önemli bir toplantıya geç kalma korkusuyla vahşi bir hayvana yem olma korkusunu zaman zaman ayırt edemiyor. Dahası var, ortada yetişmemiz gereken bir toplantı, gerçek bir problem yokken bile sırf düşüncelerle, hatıralarla, hayal ederek ürettiğimiz geçmiş ve gelecek senaryolarıyla bizi strese sokan, bizi korkulara, endişelere, mutsuzluğa hapseden bir beynimiz var. Diyelim evinizin konforunda oturmuş pencereden gökyüzünü seyrediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda sizi tehdit eden bir tehlike yok. Aklınıza ta yıllar öncesinden bir hatıra geliyor. Bugün halen utançla hatırladığınız kötü bir olayın hatırası. Düşünmeye devam edin o günü, o olayı gözünüzde canlandırın. Bakın beyniniz nasıl da şimdi şu anda evinizde güven ve huzur içinde olduğunuzu unutacak ve sizi ta yıllar öncesine, çoktan geçip gitmiş o güne taşıyacak. O olayı, o olayın yarattığı duyguları, o utancı yeniden yaşıyormuş gibi hissedeceksiniz. Zihnin ürettiği düşüncelere gerçek tehlikelermiş gibi tepki veren bir beynimiz var. Peki çözüm ne? Çözüm yine beynimizde. Çünkü insan beyni öyle muhteşem bir mekanizma ki başka hiçbir canlıda bulunmayan bir beceriye kendi varlığımız, kendi zihnimiz hakkında bilinçli olarak düşünebilme becerisine sahibiz. Bir yandan düşünürken bir yandan da zihnimize dışarıdan bakabilme ustalığı bu. Zihnimizden gelip geçen her cümleyi bu gerçekten doğru mu diye sorgulayabiliriz. Bu güce sahibiz. Hatta düşünceleri düşünmeye devam etmek zorunda değiliz. Hiçbir düşünceye mahkum değiliz. Düşüncelerimizi değiştirme, seçme gücümüz var. Fikrimizi değiştirebiliriz. Bize daha faydalı düşünceler seçebiliriz. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Bir düşünceyi nasıl bilinçli olarak değiştirebiliriz? Bir düşünce yerine nasıl bilinçli olarak başka bir düşünce seçebiliriz? Nörobilimci ve psikolog Rick Hanson, Türkçe'ye de çevrilmiş olan bence değerli bir kitabın, Buda'nın Beyni isimli kitabın yazarı. Rick Hanson, olumsuzluk önyargısını frenlemek ve beynin mutsuzluğa yatkınlığını azaltmak için hayatımızda uygulayabileceğimiz birkaç pratik öneride bulunuyor. İlk adım, düşüncelerin farkına varmayı öğrenmek. Farkındalık dediğimiz şey, son yıllarda çok popüler hale gelen o kavram, farkındalık kavramı, özünde bu zaten. Düşüncelerini fark etmek, zihnin işleyişini fark etmek. Amaç zihnimizi gözlemleyebilmek ve düşünceleri düşünürken yakalayabilmek. Zihni başıboş bırakmamak. Her öğrenme sürecinde olduğu gibi dikkat ve idman gerektiriyor bu. Düşünceler nasıl ortaya çıkar? Düşündüğümüz şeyi neden düşünüyoruz? Neden bir anda bir düşünce beliriyor zihnimizde? Bunlar kesin cevaplar bulmuş sorular değil. Bilim, beyin hücreleri ve bu hücrelerin birbiriyle nasıl iletişim kurduğu hakkında önemli bilgilere sahip. Ama bir düşünce nasıl oluşuyor? Bu sürecin karmaşık yapısı kesin cevaplarla çözümlenebilmiş değil hala. Düşündüğümüz şeyi fark etmek, düşüncemizin içeriğini fark edip gözlemlemek mümkün ama. Ve zihnimizi daha akıllı, daha mutlu hale getirmenin ilk adımı bu. Çünkü olumsuzluk önyargısının da beslediği, o lüzumsuz, gereksiz, abartılı, kendi kendimize üretip büyüttüğümüz mutsuzlukların temel kaynağı, düşüncelerimizin içeriğine verdiğimiz duygusal tepki. Bir şey düşünüyoruz ve o düşündüğümüz şey, bir duygu yaratıyor. Her düşünce bir duygu yaratıyor. Benim için alışkanlık haline gelmiş düşüncelerden bir örnek vermek istiyorum. Özellikle akşam saatlerinde gün biterken zihnimde beliren bir cümleydi bu. Cümleydi diyorum ama aslında tamamen kaybolmuş değil. Zaman zaman yine beliriyor ama artık farkındayım ve üzerimde daha az etkisi var. Zihnimin tekrarlamaya alıştığı cümle şuydu. Bugün hiçbir işi bitiremedim. Hiçbir iş bitmedi. Bitiremedim. Yetişmedi. Olumsuzluk önyargısıyla işleyen bir insan beynine sahip olduğum için bitirdiğim, tamamladığım işleri es geçip bütün hikayeyi bitiremediğim yarım kalmış işleri, eksik ve olumsuz olana teslim ediyordum. Bunu düşünmek, her akşam bu düşünceyi tekrarlamak bir alışkanlık haline gelmişti. Şimdi her düşünce bir duygu yaratıyor demiştik ya, bu cümlenin, bu düşüncenin yaratacağı duyguları hayal edin. Mesele bir şeyi düşünmek değil çünkü, her şeyi düşünebiliriz. Türlü türlü şeyler düşünebiliriz. Esas mesele, o düşünceye verdiğimiz duygusal tepki. O duygusal tepkiyi belirleyen ise düşünceyle kurduğumuz ilişki. Onu yalnızca gelip geçici bir düşünce olarak görmek ayrı bir ilişki, gerçeğin ispatı sayıp doğruluğuna inanmak ayrı bir ilişki. Bugün hiçbir işimi bitiremedim diye düşündüğümde güzel duygulara kapılmıyorum. Suçluluk, başarısızlık, belki öfke gibi duygular yaratan bir düşünce bu. Bununla da kalmıyor. Bu düşünceyi doğru diye kabul ettiğimde, bu düşünceye inandığımda peşine benzer başka olumsuz düşünceler takılıyor. Hiçbir işi bitiremedim, her şey yarına kaldı, yarın çok işim var, nasıl yapacağım, yine yetişmeyecek diye birbirine eklenip uzayan bir düşünce zinciri çıkıyor ortaya. Bu düşünceler çeşitli duygular yaratıyor. Mesela endişe, güvensizlik. Sonra bu duyguların etkisiyle davranıyoruz. Davranışlarımızı, eylemlerimizi duygular belirliyor. Davranışlarımız ve eylemlerimiz ise bir takım sonuçlar yaratıyor hayatımızda. O sonuçlar şekillendiriyor hayatımızı. Endişe ve güvensizlikle davrandığımızda alacağımız sonuçlarla, sakin ve güvenle davrandığımızda alacağımız sonuçlar çok farklı. Rick Hansen'ın söylediklerine dönelim. Aklınızdan geçen olumsuz düşünceleri fark edin ve negatif diye işaretleyin, diyor Rick Hansen. Aynı şekilde o düşüncenin hissettirdiği duyguyu isimlendirin ve işaretleyin. Endişe, korku, utanç, pişmanlık, kıskançlık, öfke, her neyse, olumsuz düşünceleri sizde yarattığı duyguyla isimlendirin ve işaretleyin. Bunu yaptığınızda kendinize bir alan yaratmış olacaksınız. Düşündüğünüz şeyle, o düşüncenin yarattığı duyguyla aranızda bir mesafe oluşacak. O negatif düşünceyi sorgusuz sualsiz kabullenmek yerine, o düşüncenin yaratacağı kötü duygulara teslim olmak yerine, düşünceleriniz üzerinde gücünüz ve kontrolünüz olduğunu göreceksiniz. İnsanın zihniyle düşünceleriyle arasına mesafe koyabilmesi. Mesela bir endişeniz var, bir konu hakkında endişe duyuyorsunuz. Neden? Rick Hansen'ın önerdiği bir başka şey de bu, düşüncelerimizi sorgulamak. Sizi endişelendiren nedir? Hangi düşünceler bunu yarattı? Neyin olabileceğinden korkuyorsunuz? Sizi endişelendiren bu düşüncenin gerçekleşme ihtimali ne? Otomatik olarak zihnimizde beliren bir düşünceyi kontrol etmek mümkün değil. Ama fark edip işaretlemek ve sorgulamak mümkün. O ilk düşünceyi yakalayıp sorguladığınızda, ona inanmak ve kaptırıp gitmek yerine, bu gerçekten doğru mu diye sorguladığınızda, o düşüncenin arkasına eklenip gelecek olan benzer düşüncelerin önüne geçmiş oluyorsunuz. Bir düşünceden bir hikaye yaratmanın, hatta bir dram yaratmanın önüne geçmiş oluyorsunuz. O yalnızca bir düşünce. Bu yüzden önce kendinize sorun. Bu düşündüğüm şey doğru mu? Ne kadar doğru? Gerçekten doğru mu? Bu düşünceyi yaratan somut olgular neler? Duygular değil, somut olgular. Bu düşünce gerçekte olup biteni yansıtıyor mu yoksa benim yorumum mu? Gerçek mi yoksa benim zihnimde kurguladığım bir hikaye mi? Hayatta yaşadığımız durumların birçoğu yoruma açık çünkü. Kendi adıma beynime şunu öğretmeye çalışıyorum. Olumsuz duygular yaratan bir düşünceyi fark ettiğimde kendime sorduğum 3 soru var. İlk soru demin de bahsettiğim, Bu düşünce doğru mu sorusu. Hakikaten gerçeği yansıtan bir düşünce mi bu? Yoksa benim gerçeği yorumlayış biçimi mi, benim hikayem mi? İkinci soru, bu düşüncenin bana ne faydası var? Bir faydası var mı? Şimdi şu anda bunu düşünmek, buna kafa yormak bana bir çözüm sağlıyor mu? Bu iki soru için de cevap çoğu zaman hayır oluyor. Hayır doğru değil, hayır bir faydası yok. O zaman benim sevgili ilkel beynim diyorum, benim taş devrinden kalan beynim. Biliyorum tek bir amacın var, beni korumak, hayatta kalmamı sağlamak ama artık taş devrinde değiliz. Ve ne mutlu ki beynimin gelişmiş bir başka bölgesi bunu bilecek kadar akıllı. Bu yüzden gereksiz endişelere, fazladan ıstıraplara geçit yok. Kendime sorduğum üç soru var demiştim. Üçüncü soru şu. Bu düşüncenin yerine bana fayda sağlayacak, hayatta istediğim sonuçları almamı sağlayacak, başka hangi düşünceyi koyabilirim? Neyi düşünmeyi seçebilirim? Çok basit bir örnek vereceğim. Bir yolculuğa çıktınız, uçaktasınız. Endişe, korku, huzursuzluk içindesiniz. Çünkü zihninizdeki düşünce şu. Ya uçak düşerse? Uçak düşebilir. Böyle bir ihtimal var. İstatistiksel olarak, somut olgulara baktığımızda çok çok zayıf bir olasılık bu. Ama imkansız değil. Her uçağın düşme ihtimali var. Hayatta bir şeyin olmayacağının garantisini kimse veremez bize. Kilometrelerce yüksekte uçuyor olmamıza gerek yok. Çok basit durumlarda bile geçerli bu. Evden çıktınız, 5 dakika uzakta bir yere gideceksiniz. O 5 dakikalık yürüyüşte size zarar verecek hiçbir şeyin olmayacağının garantisi yok. Her şey olabilir. Hayatın her anı sonsuz ihtimali açık çünkü. Ya uçak düşerse hiçbir fayda sağlamayan bir düşünce. Bir kere bir soru değil, bir kuruntu, bir cevabı yok. Ya uçak düşerse, ya kaza olursa, ya işten atılırsam, ya hiçbir zaman aşık olamazsam, ya yalnız kalırsam, ya başıma bir şey gelirse. Bunlar hem cevaplaması mümkün olmayan sorular hem de faydasız düşünceler. Kötü duygular yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayan düşünceler. Yalnız şunu eklemek istiyorum. Korku, endişe, şüphe, faydasız duygular değil bunlar. Her duygunun bir işlevi var. Aksine hayatta kalmamızı sağlayan, bizi koruyan duygular. Mesele bu duyguları yaratan düşüncelerin içeriği. Psikoloji nasıl diye başlayan soruların çoğu zaman faydalı cevaplar sağlayabileceğini söylüyor. Ya uçak düşerse yerine, evet böyle bir ihtimal var. Bu ihtimale karşı kendimi nasıl koruyabilirim? Nasıl seçimler yapabilirim? Kontrolüm altında olan şeyler neler ve bunları nasıl yönetebilirim? Bir daha hiçbir zaman uçağa binmeyebilirim mesela. Buna karar verebilirim ve bu kararın hayatımda yaratacağı sonuçları kabullenirim. Ya da ihtimalleri aklımla tartıp uçağa binme zamanı geldiğinde bu faydasız soruyu sormaktan vazgeçebilirim kendime. Özellikle 20'li 30'lu yaşlardayken uçak yolculuklarının bende nasıl stres yarattığını hatırlıyorum. İş sebebiyle çok sık seyahat ettiğim yıllardı. Şimdi dönüp baktığımda çoğu yolculuğu nasıl da korku ve endişeyle, panikle heba etmiş olduğumu görüyorum. Uzun zamandır çok seviyorum uçak yolculuklarını. Gökyüzünü seyretmekten müthiş zevk alıyorum. Bir huşu hissiyle seyrediyorum manzarayı. Sonra ne kadar şanslıyım diye düşünüyorum. Tonlarca ağırlıkta metali uçuran, beni birkaç saat içinde binlerce kilometre öteye taşıyan bu müthiş teknolojiyi yaratmış olan aklın, insanlığın bir parçasıyım. Ya uçak düşerse? Tehlike ihtimali hep var, hala var, bu değişmiş değil. Aynı durumu duygusal olarak bu kadar farklı tecrübe etmemin sebebi düşüncelerimin değişmiş olması. Düşüncelerimizin niteliği bu yüzden hayatımızın niteliği demek. Düşüncelerimizi fark etmek, düşüncelerimizi sorgulamak, düşündüğümüz her şeye inanmamak, dahası bilinçli olarak bize fayda sağlayacak düşünceleri seçmek. Bunlar mucizevi insan beynimizle başarabileceğimiz şeyler. Geçmiş ve gelecekle ilgili takıntılarımız, bize ruhsal olarak acı veren düşüncelerimiz, hikayelerimiz, pişmanlıklar, endişeler, bu ruhsal ıstırabı yaratan büyük ölçüde sorgulamadan kabullendiğimiz ve özdeşleştiğimiz düşünceler. Düşünceler farkına varmadığımızda çok güçlü. Farkına vardığımızda dikkatimizi bir spot ışığı gibi üstlerine çevirdiğimizde eriyip gidiyorlar aslında. Düşüncelerimizi fark etmek için dikkatimizi nasıl eğitebiliriz? Atalarımızdan kalan biyolojik mirasa rağmen, olumsuzluk önyargısına rağmen, beynimizi nasıl mutluluğa daha yatkın hale getirebiliriz? Yapabileceğimiz başka şeyler de var. Bir sonraki bölümde hem bunlardan bahsetmeye devam edeceğim, hem de bir hikaye makinesi olan beynimizi nasıl daha akıllı, daha mutlu, bize daha faydalı hikayeler yaratmak üzere kullanabiliriz. Bunları cevaplamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek üzere.